Ayrım 23.
Gidecek başka yeri olmadığı için bir köşeye sıkışıp kalan sanatçı, modern dünyayla uzlaşmayı denedi. Bu işi pek iyi beceremiyordu. Uzun süre eve kapanıp kalmış bir hasta gibi dış dünyayı unutmuştu. Ne siyasetten, ne bilimden haberi vardı, ne de nasıl yaşanacağını ya da nasıl sevileceğini biliyordu. Bugüne dek olduğu gibi, bugün de yüceltme, kişinin bu yolla çarpıtılması etkisini gittikçe yitirse de seçilebilecek tek yoldu. Doygunluğa nedenli dolaylı olursa olsun giden tek yol buydu. Ama sanat süreci yararlılığını artık neredeyse yitirmiş bulunuyor. Üstelik çok pahalıya mal oluyor. Sanatın modern dünyanın karşısında çıkma yolundaki ilk çabaları büyük ölçüde yanlış oldu. Örneğin Bauhaus artık gününü tamamlayan sehpa resminin yerine başka bir şey getiremedi. Mezar taşı olarak geriye birkaç optik yanılsama, acayip tasarımlı birkaç iskemle kaldı. Sonunda ne sanat ne de bilim olan ama ikisinin birleştirilmesi de olmayan melez bir şey çıktı ortaya. Bauhausçuların başarısızlığa uğraması, bilimi bilim olarak algılayamamalarından doğdu. Eski estetik görüşten hala kurtulamadıklarından, bilim onların gözünde geleneksel estetik sisteme sindirilebilecek yeni, zengin bir konuydu yalnızca. Bu, insanın bir bilgisayarı güzel bir ışık ve ses düzeni olarak görmesi ve işlevini bütünüyle gözünden kaçırması gibiydi. Bilimsel deney, yalnızca güzel, ince bir düzen, soyut bir bilmecenin tamamlayıcı bir parçası, bir sonraki kolajda kullanılabilecek bir şey olamazdı. Oysa bilim adamları da bilimi yaşamdan kopmuş böyle bir soyutlama olarak görürler. Bilimsel deneyin kendine özgü modern resmin varlığına, kendisine benzeyen, gene de onunla aynı olmayan bir gerçek iç anlamı vardır. Böylece birçok sanatçı, bilimi kendi sanatsal çerçevelerine eklemek, katmak yanlışını yapmışlardır. Oysa bilimi bu sanatsal çerçevelerini genişletmek amacıyla kullanmaları gerekirdi. Günümüzdeki estetik kültürün durumu büsbütün karanlık mıdır öyleyse? Hayır. Çağdaş sanatta ileriye dönük gelişmeler vardır. Resimde gerçeklik geleneğinin kameranın ortaya çıkmasıyla öldüğünü yukarıda belirttik. Gerçekçi resim geleneği yüzyıllar boyu gelişmiş, fırçayla harikalar yaratma düzeyine ulaşmıştı. Bir Boguryeu resmini yakından inceleyin. Bu gelenek o zamanlar kara kalem skeçler gibi başka bir grafik yol olan ilk fotoğraflar ölçüsünde iyi, zaman zaman da ondan çok daha iyi bir düzeydeydi. Yeni film sanatıyla gerçekçi resim geleneği birleşerek Degas gibi çalışmalarında kameradan yararlanan sanatçılarda doruğuna ulaştı. Sonra gerçekçi sanatta yeni bir yola girdi. Ya yozlaşıp akademikleşerek pazardan ve anlamdan bütün bütün uzaklaştı, örneğin resim derslerinde ikinci sınıf galerilerde hala sürüp giden nüler gibi, ya da parçalanarak dışa vurumcu, gerçek üstücü imgelerle başka bir içsel ya da düşsel gerçekliği yansıtmaya çalıştı. Ne var ki bu arada estetik yaklaşımla teknolojik yaklaşımın gerçek bir birleşimi olan genç film sanatı, deneyiciliğin kendisi gibi canlı gerçekçilik geleneğini devraldı. Birbirinden kopmuş erkek ve dişi ilkelerin birleşmesiyle deneysel bilimin meyve vermeye başlaması gibi film aracı da verimli oldu. Ama film sanatı geçmişteki öteki estetik yolların tersine estetik yaklaşımın dayandığı yapayla gerçek, kültürle yaşam arasındaki bölünmeye son verdi. Bununla ilgili başka gelişmeler de şunlardır. Yapay malzemelerin geliştirilmesi, örneğin plastikler, plastik kültüre karşı çıkma çabası, pop sanatı, geleneksel araç kategorilerinin yıkılması, karışık araçlar ve sanatla gerçekliğin kendisi arasındaki ayrım, oluşlar ve çevreler. Ama ben bu son gelişmelere ilerici demiyorum henüz. Bugüne dek bunlar çok çocukça, çok anlamsız yapıtlar ortaya koyabildiler ancak. Sanatçının gerçekliği nasıl etkileyeceği şöyle dursun, O gerçekliğin ne olduğunu bile bilmiyor henüz. Cadde kenarlarına dizilip sergilenen kağıt kesme işler, boş bir arsaya atılabilen kağıt parçaları, sanat haberlerinde ne denli ciddi eleştiri yazılarına konu olursa olsun zaman kaybından başka bir şey değildir. Bu beceriksiz çabaların getirdiği bir umut varsa, bu umut ancak bu çabaların güzel sanatların yıkılışını haber vermeleridir. Estetik yaklaşımla teknolojik yaklaşımın birbiriyle kaynaşması, yavaş yavaş saf, yüce sanatı bütünüyle boğacaktır. Kategorilerin yıkılışı, sanatın teknolojikleştirilmiş bir gerçeklikle yeniden ortaya çıkması, devrim öncesi geçiş dönemine ulaştığımızı gösteriyor. Bu dönemde şu üç ayrı kültür akımı, teknoloji, uygulamalı bilim, salt bilimsel araştırma ve salt modern sanat yansıttıkları katı cinsel kategorilerle birlikte eriyerek birbirine karışacaktır. Kültürün cinsellikten temellenen bu kutuplaşması hala pek çok kayıba yol açmaktadır. Uygulamalı bilimci, örneğin mühendis, bir yana salt bilimci, örneğin atom fizikçisi, aşırı erkek, otoriter, sıradan, duygusal bakımdan donuksa, çalışmalarını kültürel ya da toplumsal bilmece şöyle dursun, bilimsel bilmece içinde bile yeterince anlamlandıramıyorsa, sanatçı da cinsel bölünme açısından dişi kişiliğin tüm dengesizliklerini, tüm acılarını kendisinde toplamıştır. Sinirlidir, güvensizdir, paranoittir, yenik düşmüştür ve sınırlıdır. Üstelik cephe gerisinden, toplumdan gelen desteğin de son zamanlarda kesilmesi yüzünden bütün bu hastalıklar daha da artmıştır. Sanatçının aşırı gelişmiş olan idinde bunları dengeleyecek hiçbir şey kalmamıştır. Salt bilimcinin çatlak, daha da kötüsü duygusal gerçeklikten bütünüyle kopuk olmasının yanında, salt sanatçı da gerçekliği eksiksiz olmadığı için ya da modern yüzyıllarda çirkin olduğu için yatsır. Peki, bunların hangisi daha çok acı çeker? Kör bilimci mi yoksa topal sanatçı mı? Kültür açısından ya bu ya da öteki cinsel rolü seçebilirdik ancak. Ya insanı kendinin farkında olmaya, içe dönüklüğe, yenikliğe, kötümserliğe, aşırı duyarlılığa, gerçeklikten kopmaya sürükleyen o küçük topluluğa katılabilirdik ya da bölünmüş, mesleğinin kalıbına girmiş bir kişiliğe, duygusal kopukluğa, bir uzmanın dar görüşlerini benimsemeye itilebilirdik. Kültüre karşı devrim. Kültür tarihinin düzenlenişinde ve gelişmesinde cinsel ikiliği yansıttığını göstermeye çalıştım. Kültür, yalnızca alttaki ekonomik diyalektiğe göre değil, daha derinlerde yatan cinsel diyalektiğe göre biçimlenir. Böylece yalnız yatay bir dinamik değil, aynı zamanda dikey bir dinamik vardır. Bu üç katmanın her biri, biyolojik ikilikten temellenen bir tarih diyalektiği katı daha yaratır. Bugün artık ataerkilliğin, kapitalizmin, şirketleşmiş kapitalizmin ve iki kültürün son evrelerine yaklaşmış bulunuyoruz. Kısa bir zaman sonra devrim için üç katlı bir ön koşullar düzenine ulaşacağız. Geçmişteki devrimlerin başarısızlığa uğramaları böyle bir üç katlı ön koşullar düzeninin bulunmamasından oldu. Gerçekleştirilebilecek olanlarla zaten var olanlar arasındaki ayrım devrimci güçleri üretir. 3. Dipnot. Devrimciler tanımları gereği estetik yaklaşımın düşçüleri, yararcı politikanın idealistleridir. İnanıyorum ki belki 100 yıllık bir süre içinde deneysel bilgi çağı kendi hızıyla yuvarlanıp parçalanmazsa, bir kültür devrimine aynı zamanda bir cinsel ve ekonomik devrime tanık olacağız. Ekonomik devrim gibi kültür devrimi de yalnız sınıf bölünmesinin değil, kültür bölünmesinin kökeninde yatan cinsel ikiliğin kaldırılmasından sonra gerçekleştirebilecektir ancak. Nasıl bir şey olacaktır bu kültür devrimi? Geçmişteki kültür devrimlerinin tersine bu kültür devrimi yalnızca niteliksel bir gelişme, daha yoğun, daha iyi bir kültüre geçiş olmayacaktır. estetik yaklaşımın doruk noktası olan yeniden doğuşa ya da gerçek dünya üzerine yüzyıllar boyu biriktirilmiş uygulamalı bilgi birikiminin çağımızdaki teknolojik patlamasına da benzemeyecektir. Ne denli büyük olurlarsa olsunlar, estetik kültürde, teknolojik kültürde, kendi doruk noktalarında bile evrensel boyutlara ulaşamamışlardır. Bu kültürler ya bütüncü ama gerçek dünyadan kopukturlar. Ya da ilerlemeyi kültürün ikiye bölünmesi ve nesnelliğin yalancılığa dönüşmesi ve kurulması pahasına sağlamışlardı. Önümüzdeki kültür devriminde erkek, teknolojik ve dişi, estetik yaklaşımların yeniden bütünleşerek her iki kültür akımının doruk noktalarını da kendi yarattıkları bütünü de aşacak çift cinsli bir kültür yarattıklarını göreceğiz. İki cinsin evlenmesinden çok kültür kategorilerinin ortadan kaldırılması, iki yaklaşımın birbirlerini karşılıklı yok etmesi olacaktır bu. Bir madde, karşı madde patlaması sonunda puf, kültür kayıplara karışacaktır. Yokluğunu hissetmeyeceğiz çünkü artık ona gerek duymayacağız. O zaman insanlık maddeyi aşmış, düşlerini somutta gerçekleştirmiş olacaktır. Düşünülebilenlerin somutta bütünüyle gerçekleştirilmesiyle kültürün aracılığına gerek kalmayacaktır. İsteklerin dolaylı yoldan doyurulması olan yüceltme süreci bugün ancak bazen çocukların ya da uyuşturucu madde kullanan yetişkinlerin erişebildiği doğrudan doyuma bırakacaktır yerini. Normal yetişkinlerin değişik ölçülerde oynadıkları bir oyun olan sevişme buna daha iyi bir örnektir. Bu oyun başarı sıralamasında sıfır alır. Hiç belli olmuyor ama gene de oynamaya değer bir oyundur. İdin doyumunun ego tarafından denetlenmesi de, geciktirilmesi de gereksiz olacaktır o zaman. İd, özgür bir biçimde yaşayabilecektir. Zevk, başarının niteliğinden çok, doğrudan doğruya yaşamanın içinden, deney sürecinden doğacaktır. Erkek teknolojik yaklaşımı, dişi estetik yaklaşımın düşlediklerini somutta gerçekleştirebildiği zaman her iki yaklaşıma duyduğumuz gereksinme kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 10. Son devrim, istekler ve düşünceler. Kadın hakları, feminizm ve çevre bilim. Deneysel bilim ortaya çıktıktan sonra ardında sarsıntılar bıraktı. Teknolojinin birden hızlanması doğal düzeni alt üst etti. Ne var ki son zamanlarda çevre bilime duyulan büyük ilgi insanın çevresiyle ilişkilerinin incelenmeye başlanması 1970 yılında çok geç kalmış sayılır. Bu tutum doğal dengeleri yeniden kurmak çabası olan korumacılık açısından kesinlikle geç kalmıştır. Yapılması gereken şey doğal dengenin yerine insancıl, yapay insanların yarattığı bir denge kurabilmek için devrimci bir çevre bilim programı hazırlamak, böylece deneysel bilimin ilk amacını maddenin insanın denetimine sokulmasını gerçekleştirmektir. Çevre bilim ve toplumsal planlama alanlarında en iyi yeni akımlar kadın haklarıyla aynı amaçlara yönelmiştir. Bu iki toplumsal olgunun kadın haklarıyla devrimci çevre bilimin böyle bir rastlantıyla aynı anda ortaya çıkması tarihsel bir hakikati kanıtlar. Yeni kuramlar, yeni hareketler bir boşlukta oluşmazlar. Çevredeki çelişkilerin zorunlu kıldığı toplumsal çözümlere başlangıç olarak doğarlar. Bu durumda bu hareketlerin ikisi de aynı çelişkiye, teknoloji içinde canlı yaşamına yanıt olarak doğmuştur. Kadın hakları konusunda bu sorun ahlaksal bir sorundur. Biyolojik aile birimi, kadınları ve çocukları her zaman ezmiştir. Oysa şimdi, tarihte ilk kez teknoloji bu ezici doğal koşulları, kültürel destekleriyle birlikte ortadan kaldırabilecek gerçek ön koşulları yaratmıştır. Yeni çevre bilim konusundaysa, ahlaksal tutumlardan bağımsız olarak görüyoruz ki, hiç değilse yararcı nedenlerle yaşayabilmek için insanlığı, biyolojik yapısının egemenliğinden kurtarmak zorunluluğu doğmuştur. İnsanlar artık Yalın, hayvansal varoluşla doğanın denetlenmesi arasındaki geçiş döneminde asılı kalamaz. Gerçekten de büyük bir evrimsel atlayış yapmaya, kendi evrimimize istediğimiz yönü verebilmeye, içinden çıkıp geldiğimiz hayvanlık durumuna dönmekten çok daha yakınız. Bu yüzden teknolojiyi hızlandırmak için girişilen devrimci çevre bilim hareketi, kadın hakları hareketiyle şu ortak sonuca yöneliktir. Yeni teknolojinin insancıl amaçlarla denetlenmesi, tahrip edilen doğal denge yerine insanla onun yarattığı yapay çevre arasında yeni bir dengenin kurulması. Çevre bilimin eğildiği, kadın hakları hareketiyle doğrudan ilgili konular nelerdir? Burada yeni çevre bilimin yeni kadın haklarını özellikle ilgilendiren iki yanına kısaca değineceğim. Önce üreme ve üremenin denetlenmesiyle birlikte nüfus bunalımı ve doğurganlığı denetleme yöntemleri, sonra da sibernasyon. Gittikçe karmaşıklaşan işlevlerin bütünüyle makinelere devredilerek insanın iş ve ücretle eskiden beri süregelen ilişkilerinin değiştirilmesi. Önce ayrıntılı notlar almış, nüfus patlaması üzerine uzun bir bölümün taslağını yazmış, nüfus artışı oranını gösteren korkutucu istatistiklerden alıntılar yapmıştım. Ama sonra düşününce bütün bunları önceden bildiğimi, herkesin de benim gibi bildiğini fark ettim. Bu kitap açısından belki de bu tür istatistiklerin neden hiç dikkate alınmadığını tartışmak daha yararlı olacaktır. Çünkü bu alandaki uzmanların gittikçe kötümserleşen uyarılarına karşın gene de bu konuda ciddi olarak endişe duyanların sayısı pek fazla değil. Tersine laissez-faire tutumu hemen eyleme geçme zorunluluğuyla doğru orantılı olarak artıyor. Bu iki durum arasındaki ilişki dolaysız bir ilişkidir. Sorunu görememek ya da çözememek öylesine yalancı bir güvene yol açmaktadır ki, bu güven yakınlarda 3 Ağustos 1968 yapılan Gallup oylamasıyla da doğrulanmıştır. Bu oylamada bugün ulusumuzun karşılaştığı en önemli sorun sizce nedir sorusuna, oylamaya katılan yetişkinlerin %1'den azı nüfus diye yanıt vermiştir. Oysa Lincoln Age Day ve Alice Taylor Day gibi nüfus uzmanlarının Too Many Americans, Gerektiğinden Çok Amerikalı Var adlı kitaplarından alınan şu cümlenin de gösterdiği gibi, hiç değilse ikinci bir 180 milyonluk artışı, şimdiki artışla bu 44 yıl sonra olacaktır, kaldırabilmek için bu ülkenin yaşam koşullarında Kolumbus'tan beri geçirdiği değişikliklere eşit değişiklikler geçirmesi gerekecektir. Bu çok düşük bir tahmindir. Nüfusçuların, biyologların ve çevre bilimcilerin çoğu çok daha kötümserdir. Bu konuda hiç durmadan kitaplar yayımlanıyor. Bu kitapların her birinde nüfus patlamasının yaratacağı korkunç sonuçlar yeni bir açıdan veriliyor. İsa'dan bu yana bu hızlı üreseydik şimdi, bu hızla artmaya devam edersek açlık nokta nokta yılında, bir odaya kapatılan şu sayıda fare XYZ davranışları gösteriyor gibi. Kıtlık, 1975, nüfus bombası ve bunun gibi başlıklı kitaplar yayımlanıyor. Bilim adamları da panik içinde. Rockefeller Üniversitesi'nden tanınmış bir biyoloğun, üçüncü çocuğunu doğurduğu için kendi kızıyla konuşmayı kestiği söyleniyor. Bilginin öğrencileri ise onun yaşamını tehlikeye düşürecek biçimde çoğalıyorlar. Gene de halk, bilimin bu sorunu çözebileceğine inanıyor. Sokaktaki adamın onların bu işi çözebileceğine böylesine inanmasının nedenlerinden biri de, büyücülük inancına göre onların her şeye her zaman bir yanıt bulmalarının yanında, bilgilerin yukarıdan aşağıya çok yavaş bir biçimde aktarılmasıdır. Örneğin halk, yeşil devrimin adını bilim adamlarının bu devrime bağladıkları umudu, dünya çapında kıtlığı ancak bir kuşak daha geciktirebilecek yetersiz bir geçici önlem diyerek yitirmelerinden sonra duymuştur. Bu nedenle bu bilgi, insanları telaşa vermek şöyle dursun, alışılmış bir şey olarak ağızlarda dolaşıyor. Modern bilimin harikaları, yanlış olduğu kaç kez kanıtlanırsa kanıtlansın, ortada dolaşıp duran bir yığın savdan yalnızca bir tanesidir. Örneğin, besin fazlası savı, yerleşilmemiş geniş toprak alanları savı, Çin'deki nüfus oynayışı savı, nüfus savunma gücünü arttırır ve inananların toplumsal ortamına göre değişen daha pek çok sav vardır. Bu konuda tartışmaya girmek boşunadır. Bu yüzden burada böyle bir tartışmaya girmeyeceğim. Çünkü bu, hiçbir zaman bir doğru bilgi ya da mantık sorunu değildir. Bütün bu savların ardında yatan başka bir şey vardır. Nedir o şey? Aile içinde gelişen şövenlik. Bu ailenin psikolojisini şu yanlarıyla incelemiştik. Yalnız mirasçıları ve ego uzantısı olmaları yüzünden oğullarla ilgilenen, böylece kişisel ölümsüzlüğü güvenceye bağlayan ataerkil tutum, sen ve çocukların mutlu olduğunuza göre toplumun iyi olup olmamasıyla neden uğraşacaksın? Bize karşı onlar şövenizmi, kanımdan olan canımdan, soyutla somut, genelle özel arasındaki bölünme, nüfus sayımı istatistiklerinden daha soyut, daha genel bir şey olabilir mi? İnsanın kendi üremesinden daha özel ve daha somut ne olabilir? Cinsellik deneyinin özelleştirilmesi, egemenlik psikolojisi ve bunun gibi. Ne yazık ki solcular da, devrimciler de aileden doğan bu evrensel bozuk psikolojinin dışında kalamıyorlar. Onlar da ters taraftan da olsa kendilerini bize karşı onlarcılığa kaptırıyorlar. Eğer biz olan üst sınıfla kendini beğenmiş aydınlar sınıfı nüfus artışında düşme olmasın, yoksa her şey ayak takımı ve ya da geri zekalıların elinde kalacaktır diyorsa, onlar olan ayak takımı son günlerde bunlara kaçıklar kesimi deniyor, buna paranoyaya kapılarak karşı çıkıyor, çünkü doğumun denetlenmesiyle varlığının ortadan silineceğinden, soykırımdan korkuyor. Bu korku yerindedir. Ama aynı korku solun, doğum denetiminin kötüye kullanılışının ardında hiçbir uydurma savın, hiçbir korkutucu istatistiğin gözlerden silemeyeceği gerçek çevre bilimsel sorunu görememesinin de nedenidir. Kapitalist emperyalist hükümetlerin 3. dünyaya, karaderillere ve ABD'deki yoksullara, özellikle en yeni buluşların üzerlerinde denendiği hükümet yardımıyla geçinen annelere, doğum denetimi araçlarını sağlamaya hazır oldukları doğrudur. Oysa aynı hükümetler kendi ülkelerinde genç, beyaz, evli olmayan üniversite öğrencisi bir kıza EMCO köpüğü sağladığından ötürü bir insana 10 yıllık hapis cezası vermekten başka bir şey düşünemiyorlar.